Ayrım 39, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 462. Hausmann sokağındaki 92 numaralı apartmanın kapısı açıktı ama dairenin kapısı tekrar kapatılıp kilitlenmişti. Harry bunun sebebinin geçenlerde yapılan itiraf olabileceğini düşündükten sonra levyeyi kapıyla çerçeve arasına soktu. İçeride hiçbir şeye el sürülmemiş gibiydi. Oturma odasında uzanan sabah gün ışığı şeritleri piyano tuşlarını andırıyordu. Harry küçük kanvas valizi duvara dayayıp şiltelerden birine oturdu. Uçak biletinin iç cebinde olup olmadığını kontrol etti, kol saatine göz attı. Kalkışa 13 saat vardı. Harry etrafa bakındı, gözlerini kapadı. O sahneyi hayalinde canlandırmaya çalıştı. Kar maskeli bir adam. Tek kelime etmemişti. Çünkü sesini tanıyacaklarını biliyordu. Gusto'yu burada ziyaret eden bir adam. Ondan canı hariç hiçbir şey almayan, nefret eden bir adam. Mermi 9'a 18 milimetrelik Makarov olduğuna göre katil büyük ihtimalle Makarov tabanca kullanmıştı veya Ford 12. Bir ihtimal Odessa, Oslo'da yaygınlaşmaya başladıysa. Adam orada durmuştu, ateş etmişti, gitmişti. Harry kulak kabarttı. Odanın onunla konuşmasını umuyordu. Saniyeler dakikalara dönüştü. Bir kilise çanı çaldı. Buradan öğrenilecek başka bir şey yoktu. Harry gitmek için kalktı. Kapıya varınca çan sesleri arasında başka bir ses duydu. Şimdiki çan sesinin dinmesini bekledi. İşte yine oradaydı. Hafif bir kazıma sesi. Harry parmak uçlarına basarak iki adım gerileyip odaya bakındı. Kapı eşiğindeydi. Sırtı Harry'e dönüktü. Bir fare. Parlak kuyruğu ışıldayan, kulaklarının içi pembe olan, postunda yer yer beyaz noktalar bulunan kahverengi bir fare. Harry dairede kalmasının sebebini bilmiyordu. Burada fare görmek normaldi. Sebep beyaz noktalardı. Fare çamaşır tozunda yürümüştü sanki. Veya Harry odaya tekrar bakındı. Şiltelerin arasındaki büyük kül tablası. Harry tek bir fırsatı olacağını bildiğinden ayakkabılarını çıkardı ve çan tekrar çalarken usulca odada yürüyüp kül tablasını kaparak kendisini hala fark etmemiş olan farenin 1,5 metre ötesinde hiç kımıldamadan durdu. Gerekli hesaplamaları yaptı ve zamanı belirledi. Çan çalarken Harry kolunu uzatarak öne atıldı. Fare seramik kabın içinde hapsolmaktan kurtulacak kadar hızlı davranamadı. Harry onun tısladığını, içeride ileri geri atıldığını duydu. Kül tablasını yerde sürüyerek pencere dibine götürdü ve oradaki dergi yığınıyla örttü, sonra aramaya girişti. Dairedeki çeşitli çekmecelerle dolapların içine bakmasına karşın ip veya sicim bulamadı. Yerdeki el dokuma kilimin iplerinden birini söktü. Bu uzun ip işini görürdü. İpin ucuna ilmek attı. Sonra dergileri çekip kül tablasını elini altına sokmaya yetecek kadar kaldırdı. Kendini olacak şeyi hazırladı. Baş ve işaret parmakları arasındaki yumuşak kısma farenin dişlerinin geçtiğini hissederken diğer eliyle kül tablasını ters çevirdi ve hayvanı tuttu. Harry tüylerin arasına sıkışmış beyaz tanecikleri toplarken fare tısladı. Harry tanecikleri dilinin üstüne koyarak tattı. Acı, çürük papaya, keman, yakınlarda zula vardı. Harry ilmeği farenin kuyruğunun dibine kadar geçirip sıkıştırdı. Fare koşarak yağlı fırının arkasına saklandı. Harry o eski ve ağır fırını ön tarafından kaldırıp çekerek arka tekerlekleri üstünde hareket ettirdi. İp duvardaki yumruk büyüklüğünde bir deliğin içinde gözden kayboluyordu. Sonunda ipin hareketleri kesildi. Harry zaten bir kez ısırılmış elini deliğe soktu, duvarın iç tarafını yokladı. Solda ve sağda izolasyon kaplaması, Harry deliğin üst kısmını yokladı, orada bir şey yoktu. Kaplamanın o kısmı delinmişti. Harry ipin ucunu fırının ayağına bağlayıp banyoya gitti. Üzerinde tükürük ve balgam lekeleri bulunan aynayı indirdi. Lavabonun kenarına çarparak parçaladı ve yeterince büyük bir cam parçası seçti. Sonra yatak odasına girip duvardaki okuma lambalarından birini çekerek söktü ve mutfağa döndü. Ayna parçasını deliğin içine yatırdı. Sonra lambanın fişini fırının yanındaki prize takıp aynaya ışık tuttu. Duvara doğru çevirdiği lambayı doğru açıya getirince onu gördü. Zula'yı. Zeminden yarım metre yukarıda asılı duran bir bez çanta. Delik Harry'nin kolunu yukarı kıvıramayacağı kadar dardı. Düşündü. Zula'nın sahibi oraya erişmek için nasıl bir alet kullanmıştı? Dairedeki çekmecelerle dolapların içine bakmış olan Harry, hafızasını geriye sararak gördüklerini gözden geçirdi. tel. Harry oturma odasına geri döndü. Beyate ile buraya ilk gelişinde teli orada görmüştü. Şiltenin altından 90 derece açıyla çıktığını. O sert telin kullanım amacını ancak sahibi bilebilirdi. Harry teli deliğe soktu ve kıvrık ucunu kullanarak çantayı asılı olduğu yerden çıkardı. Çanta ağırdı. Harry'nin umduğu kadar ağırdı. Çantayı çıkarmakta zorlanacaktı. Çanta öyle yukarı asılmıştı ki farelerin ona erişmesi zordu. Ama yine de dibini kemirerek delik açmayı başarmışlardı. Harry çantayı sallayınca birkaç tanecik döküldü. Farenin postundaki tozun sebebi buydu demek. Harry çantayı açtı. İçinden üç küçük poşet dolusu keman çıkardı. Bunlar muhtemelen çeyreklikti. Çantada tam takım bir keş seti yoktu. Sapı bükülmüş bir kaşık ve kullanılmış bir şırınga vardı sadece. O şey çantanın dibindeydi. Harry onu çıkarırken parmak izi bırakmamak için bulaşık bezi kullandı. Onu tanımamak olanaksızdı. Lümpen, tuhaf, neredeyse komik. Foo Fighters, bir Odessa'ydı. Harry silahı kokladı. Bir tabanca ateşlendikten sonra temizlenip yağlanmazsa aylarca barut kokabilir. Bu tabanca ateşleri çok olmamıştı. Harry şarjörü kontrol etti. 18. İki mermi eksikti. Harry'nin hiç şüphesi yoktu. Bu cinayet silahıydı. Harry Storgata'daki oyuncak dükkanına girdiğinde uçağın kalkmasına hala 12 saat vardı. Dükkanda satılan iki farklı parmak izi seti arasında seçim yapmak mümkündü. Harry daha pahalı olanı seçti. Bunda büyüteç, led lamba, yumuşak bir fırça, üç ayrı renkte ince toz, parmak izi almak için yapışkan bant ve ailenin parmak izlerini saklamak için bir albüm yer alıyordu. Harry parayı öderken oğlumu alıyorum diye açıklama yaptı. Yazar kasa tezgahının ardındaki kız rutin gülümsemesini takındı. Harry Houseman sokağına yürüyerek dönüp işe koyuldu. Gülünç denecek kadar küçük led lambanın ışığında minyatür teneke kutulardan birindeki tozu dökerek parmak izi aradı. Fırça öyle küçüktü ki Harry kendini Gulliver'in gezilerindeki devlerden biri gibi hissetti. Tabancanın kabzasında parmak izleri vardı. Şırınga plançerinin yan tarafında da net bir parmak izi bulunuyordu. Muhtemelen baş parmak iziydi. Oradaki siyah noktalarsa herhangi bir şey olabilirdi. Ama Harry barut kalıntısı olduklarını tahmin etti. Kanvas valizi açtı ve içindeki cepten çıkardığı şeyleri mutfak masasına koydu. Led lambayı açtı. Kol saatine baktı. 11 saat kalmıştı. Okyanuslar kadar engin bir zaman dilimi. Hans Christian Simonsen saat 2'de Schröder restoranına girdiğinde oraya hiç uymuyormuş gibi görünüyordu tuhaf bir şekilde. Harry köşede pencere önündeki favori masasında oturuyordu. Hans Christian oturdu. Harry'nin önündeki kahve demliğini başıyla göstererek güzel mi diye sordu. Harry başını iki yana salladı. Geldiğin için teşekkürler. Önemli değil. Cumartesileri serbestim. Günüm boş ve yapacak hiç işim yok. Ne oldu ki? Oleg evine dönebilir. Avukat neşelendi. Bu şey anlamına mı geliyor? Oleg için tehlikeli olabilecek kişiler artık yok.
Yok mu?
Evet, Oleg çok uzakta mı?
Hayır, şehre 20 dakikalık mesafede. Nitte'dal'da. Yok derken ne demek istiyorsun?
Harry kahve fincanını kaldırdı. Bilmek istediğine emin misin Hans Christian?
Avukat Harry'i süzdü. Bu aynı zamanda vakayı çözdüğün anlamına mı geliyor?
Harry yanıt vermedi. Hans Christian öne eğildi.
Gusto'yu kimin öldürdüğünü biliyorsun değil mi?
Hı hı.
Nasıl öğrendin?
Birkaç parmak izi uyuyordu.
Peki kim?
Önemli değil ama bugün gidiyorum. O yüzden Oleg'e veda etmem iyi olur. Hans Christian gülümsedi. Acılı bir ifadeyle de olsa gülümsedi.
Raquel ile birlikte gitmenden önce yani.
Harry kahve fincanını çevirdi. Sana söyledi demek.
Birlikte öğle yemeği yedik. Oleg'e birkaç gün bakmayı kabul ettim. Anladığım kadarıyla Hong Kong'dan bir takım adamlar, senin birkaç adamın gelip onu alacakmış. Ama bir şeyi yanlış anlamış olmalıyım. Senin çoktan Bangkok'a gittiğini sanıyordum, anlarsın ya.
İşim çıkınca erteledim. Senden istediğim bir şey var.
Raquel başka şeyler de söyledi. Ona evlenme teklif ettiğini söyledi.
Ya,
evet, kendi tarzında teklif etmişsin tabii.
Teklifini
düşündüğünü söyledi.
Harry elini kaldırdı, gerisini duymak istemiyordu.
Düşünerek vardığı yanıt hayır olmuş Harry.
Harry nefes verdi, iyi.
bu yüzden düşünmekten vazgeçmiş ve hislerine kulak vermeye başlamış.
Hans Christian.
Cevabı evet Harry.
Beni dinle Hans Christian.
Duymadın mı? Seninle evlenmek istiyor Harry. Şanslı piç seni.
Hans Christian mutlu mutlu gülümsese de Harry onun kendini aciz hissettiğini biliyordu.
Hayatının sonuna kadar seninle birlikte olmak istiyormuş.
Avukatın Adem elması kalkıp indi ve sesi kah tizleşip kah kalınlaştı.
Seninle felaket denebilecek kadar berbat zamanlar geçireceğini söyledi. Seninle ne iyi ne kötü denebilecek zamanlar geçireceğini söyledi. Ve seninle harika zamanlar geçireceğini söyledi.
Harry onun Raquel'in sözlerini kelimesi kelimesine tekrarladığını biliyordu. Hans Christian'ın bunu yapmasının sebebini de biliyordu. Raquel'in söylediklerinin her kelimesi adamın yüreğini dağlamıştı.
Harry onu ne kadar seviyorsun diye sordu.
Ben...
Raquel'i ömrü boyunca ona ve Oleg'e bakacak kadar seviyor musun?
Ne?
Cevap ver.
Evet elbette ama...
Yemin et.
Harry...
Yemin et dedim.
Ben yemin ederim ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor.
Harry acı acı gülümsedi. Haklısın, hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişemez. Asla değişemez. Nehir hep aynı lanet olası yataktan akar.
Bu çok anlamsız, anlamıyorum.
Anlayacaksın dedi Harry, o da anlayacak.
Ama birbirinizi seviyorsunuz, bunu açıkça söyledi. Sen onun hayatının aşkısın Harry.
O da benim hayatımın aşkı, hep öyle oldu, hep öyle olacak.
Hans Christian Harry'yi şaşkınlık ve neredeyse anlayışla süzdü.
Ama yine de onu istemiyorsun öyle mi?
Hayatta en çok istediğim şey o. Ama burada daha fazla olup olmayacağım belli değil. Olamazsam bana sözüm var.
Hans Christian alaycı bir şekilde güldü.
Biraz fazla melodramatik davranmıyor musun Harry? Raquel'in beni kabul edip etmeyeceğini bile bilmiyorum.
Onu ikna edersin.
Harry'nin boynunun acısı nefes almasını zorlaştırır gibiydi. Söz veriyor musun?
Hans Christian başıyla onaylayarak denerim dedi.
Harry duraksadı, sonra elini uzattı. El sıkıştılar.
Sen iyi bir adamsın Hans Christian. Adını H kısmına kaydettim.
Harry cep telefonunu kaldırdı. Halvorsen'in yerini aldın.
Kimin?
Tekrar görmeyi umduğum eski bir iş arkadaşım sadece. Artık gitmeliyim.
Ne yapacaksın?
Gusto'nun katiliyle görüşeceğim. Harry kalkıp tezgaha doğru dönerek Rita'ya el salladı. Rita aynı şekilde karşılık verdi.
Harry dışarı çıkınca yolda uzun adımlarla arabaların arasından yürürken gözlerinin ardında bir patlama oldu ve boğazı parçalanıyormuş gibi hissetti.
Dovre Gata'da kustu. Sessiz sokağın orta kısmında duvarın dibinde iki büklüm olup Rita'nın domuz pastırmasını, yumurtalarını ve kahvesini çıkardı. Sonra doğrulup Hausmann sokağında yürüdü.
Sonuçta basit bir karardı her şeye karşın. Kirli bir şiltede oturmuş telefon ederken taşlaşmış kalbimin küt küt attığını hissediyordum. Telefonu açmasını umarken bir yandan da açmamasını umuyordum. Ben tam kapatacakken telefonu açtı ve üvey ağabeyimin cansız net sesini duydum. Stein, bu ismin ona ne kadar uygun olduğunu zaman zaman düşünmüşümdür. Taş,
dipnot, Stein Norveççe taş anlamına gelir.
Çevirenin notu.
Yüzeyi nüfuz edilemez, merkezi kaya gibi sert, duygularını açığa vurmayan, kasvetli, ağır. Ama kayaların bile zayıf noktası vardır. O noktaya çekiçle hafif bir darbe indirilince ikiye ayrılabilirler. Stein'a bunu yapmak kolay oldu. Genzimi temizledim. Ben Gusto, Irene'nin yerini biliyorum.
Hafif soluk sesleri duydum. Stein'in solukları hep hafif olurdu. Saatlerce koşabilirdi. Neredeyse hiç oksijene veya koşmak için bir sebebe ihtiyaç duymadan.
Nerede?
Mesele şu dedim, yerini biliyorum ama öğrenmen için karşılığını ödemen gerek.
Neden?
Çünkü buna ihtiyacım var.
Bir ısı dalgası gibiydi. Hayır, soğuk dalgası. Nefretini hissedebiliyordum, yutkunduğunu duydum.
Ne ka?
5000.
Tamam.
Yani 10.
5 dedin.
Lanet olsun.
Ama acil dedim, oysa çoktan ayağa kalktığını biliyordum.
Tamam, neredesin?
Hausmann sokağı 92 numarada. Kapının kilidi kırık, ikinci kat.
Yoldayım, bir yere gitme.
Bir yere gitme mi? Oturma odasındaki kül tablasından birkaç izmarit alıp mutfakta sahur edici ikindi sessizliğinde yaktım. Lanet olsun, içerisi öyle sıcaktı ki. Bir şey ışırdadı, sesin geldiği yere baktım. Yine o fareydi, duvar dibinden kaçıyordu. Fırının arkasından gelmişti. Orada güzel bir gizlenme yeri vardı. İkinci izmariti yaktım, sonra ayağı fırladım. Lanet olası fırın bir ton ağırlığındaydı ama sonra arka tarafında iki tekerleği olduğunu keşfettim. Fare deliği olması gerekenden büyüktü. Oleg, Oleg, sevgili dostum, zekisin ama bu numarayı benden öğrendin. Dizlerimin üstüne çöktüm. Telle uğraşırken bile kafam iyi olmaya başlamıştı sanki. Parmaklarım öyle titriyordu ki onları dişlerimle koparmak geliyordu içimden. Tam başaracak gibi olurken çuvallıyordum. Orada keman olmalıydı, olmak zorundaydı. Sonunda teli geçirmeyi başardım. O şey iriydi. Teli kullanarak indirdim. Büyük ağır bir bez çanta, çantayı açtım. Olmalıydı, olmak zorundaydı. Lastik boru, kaşık, şırınga ve üç küçük saydam poşet. İçlerindeki beyaz tozda kahverengi zerreler vardı. Yüreğim şarkı söylüyordu. Hep güvenebildiğim tek arkadaşıma ve sevgilime tekrar kavuşmuştum. Poşetlerden ikisini cebime tıkıştırırken üçüncüyü açtım. İdareli olursam bunlar bir hafta yeterdi. Ama Stein veya başkası gelmeden çabucak iğne yapıp tüymem gerekiyordu. Kaşığa biraz toz serpip çakmağımı yaktım. Normalde birkaç damla limon suyu katardım. Hani su şişesiyle satılan ve insanların çaylarına koyduğu türden. Limon suyu topaklanmayı engellediğinden tozun tamamını şırıngaya çekebiliyordum. Ama ne limon suyum ne de sabrım vardı ve artık tek bir şey önemliydi. O boku kanıma bulaştırmak. Lastik boruyu kolumun üst kısmına dolayıp ucunu dişlerimle çekerek bağladım. İri mavi bir damar buldum. Hedef büyütmek ve sarsılmayı azaltmak için şırıngayı eğdim. Çünkü titriyordum, zangır zangır titriyordum. Iskaladım. Bir kez, iki kez. Derin bir nefes aldım. Şimdi fazla düşünme, fazla hevesli olma, panik yapma. İğne titriyordu. Onu mavi solucana saplamaya çalıştım, yine ıskaladım. Umutsuzluğumla mücadele ettim. Önce kendime gelmek için biraz kemanı tütünle karıştırıp tüttüreyim diye düşündüm. Ama istediğim şey dozun tamamı kanıma karışıp dosdoğru beynime gidince duyacağım heyecandı. Orgazm ve serbest düşüştü. Havanın sıcaklığı ve gün ışığı beni köreltiyordu. Oturma odasına geçip duvarın gölgesinde oturdum. Ha siktir, artık o lanet olası damarı göremiyordum bile. Sakin ol, göz bebeklerimin büyümesini bekledim. Neyse ki kollarım sinema perdesi gibi beyazdı. O damar Grönland haritasındaki bir nehir gibi görünüyordu. Şimdi ıskaladım. Buna enerjim yoktu. Gözlerimin yaşardığını hissettim. Bir ayakkabı gıcırdadı. Yaptığım işe öyle odaklanmıştım ki onun geldiğini duymamıştım. Ve başımı kaldırıp baktığımda gözlerim öyle yaşlıydı ki her şeyi çarpık görüyordum. Lanet olası bir Luna Park aynasına bakmak gibiydi.
Selam hırsız.
Bu isimle çağrıldığımı duymayalı çağlar oluyordu. Gözlerimi kırpıştırarak gözyaşlarından kurtuldum ve her şey tanıdık hale geldi. Evet, artık her şeyi tanıyordum, tabancayı bile. Sandığımın aksine onu prova odasından hırsızlar çalmamıştı. İşin tuhafı, korkmuyordum, hem de hiç. Birden tamamen sakinleşmiştim. Tekrar başımı eğip damara baktım. Yapma dedi ses. Elimi inceledim. Yan kesici eli gibi hiç titremiyordu. Bu bir fırsattı benim için.
Seni vururum.
Sanmıyorum dedim. Çünkü o zaman Irene'nin yerini asla öğrenemezsin.
Gusto.
Yapmam gerekeni yapıyorum diyerek iğneyi sapladım. Damara isabet ettirdim. Plançere bastırmak için baş parmağımı kaldırdım. O yüzden sen de yapman gerekeni yapabilirsin. Kilise çanları tekrar çalmaya başladı. Harry duvarın gölgesinde oturuyordu. Dışarıdaki sokak lambasının ışığı şilteleri aydınlatıyordu. Harry kol saatine baktı. 9. Bangkok uçuşuna 3 saat vardı. Harry'nin boynunun acısı birden şiddetlenmişti. Güneşin bir bulutun ardında gözden kaybolmadan önceki ısısı gibi. Ama yakında güneş kaybolacaktı. Yakında Harry'nin acısı dinecekti. Bu işin nasıl sona ermesi gerektiğini biliyordu. O son Oslo'ya dönmesi kadar kaçınılmazdı. Bir insan olarak duyduğu düzen ve tutarlılık ihtiyacı sebebiyle bir çeşit mantık görmek için kendi zihnini manipüle edeceğini de aynı şekilde biliyordu. Çünkü her şeyin soğuk kaostan ibaret olduğu ve anlamın olmadığı fikri en kötü ama anlaşılır trajediden daha katlanılmazdır. Harry paltosunun iç cebinde sigara paketi ararken parmak uçlarında bıçağın sapını hissetti. O bıçaktan kurtulması gerektiği hissine kapıldı. O bıçak lanetliydi, Harry'i lanetlemişti. Ama fark etmezdi. Harry bu bıçağın ortaya çıkmasından çok önce lanetlenmişti. Ve o lanet herhangi bir bıçaktan kötüydü. Harry'nin laneti, sevgisinin yanında taşıdığı bir bulaşıcı hastalık olmasıydı. Asayev o bıçağın sahibinin acısını ve hastalığını saplandığı kişiye aktardığını söylemişti. Aynı şekilde Harry'nin kendilerini sevmesine izin verenler de bedel ödemişti. Mahvolmuşlardı, Harry'nin elinden alınmışlardı. Geride sadece hayaletler kalmıştı. Hepsi ve yakında Raquel ile Oleg de hayalet olacaklardı. Harry paketi açıp içine baktı. Hayal ettiği neydi? Lanetten kurtulmasına izin verilmesi miydi? Onlarla birlikte dünyanın öbür ucuna kaçıp sonsuza dek mutlu yaşayabilmek miydi? Saatine tekrar bakarken bunu düşünüyor, uçağı kaçırmamak için en geç ne zaman gitmesi gerektiğini merak ediyordu. Bencil, aç gözlü kalbine kulak veriyordu. Köşeleri kıvrılmış aile fotoğrafını çıkarıp tekrar baktı İrene'ye ve abi Stein'a, gri görünene. Harry onunla tanıştığında hafızasında iki eşleşme bulmuştu. Biri bu fotoğraftan, diğeri ise Harry'nin Oslo'ya geldiği geceden. Quadrature'ne gitmişti. Stein onu öyle bir incelemişti ki Harry başta onun polis olduğunu düşünmüştü ama yanılmıştı, çok yanılmıştı. Sonra merdivenlerden gelen ayak sesleri duydu. Kilise çanları çalıyordu. Sesleri öyle narin ve yalnız çıkıyordu ki...
39. ayının sonu. Sayfa 474.